Ayrım 9, sayfa 95. Kıbrıs, devlerin satranç tahtası. Şubat 2007 yolculuğu. Şubat'ın ortaları. Adanın çevresi petrol yatağı ve Aristis davasında Türkiye'nin mahkum edildiği haberleri arasında adaya bir ziyaret daha yapıyorum. Kıbrıs, Türkiye'deki siyasiler için ateşten bir top. Manşetlerden inmediği günler oluyor sonra. Aniden karanlığa gömülüyor. Oysa Yeşilada, Batı basınında hiç gündemden düşmüyor. Aslında asırlardır bu adanın Orta Doğu'nun anahtarı olduğu herkesçe biliniyor. Son günlerde sihirli bir söz olan petrol yeniden ortalıkta dolaşıyor. Çevredeki Müslüman ülkeler ile Rumlar bir araya geliyor, adanın çevresindeki petrolü konuşuyorlar. Adanın en stratejik limanı Maraş, Finlandiya'nın çözüm önerisi olarak gündemdeyken yavaşça üzeri örtülüyor. Ama sonra Maraş'ta mülklerini hatırlayan Rumlar ortaya çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalarını kazanıyorlar, Türkiye tazminata mahkum ediliyor. Akdeniz'in doğusunda Orta Doğu'ya bir adım mesafede Örümcek Ağları arasında bir ada görünüyor. Nerede kötü kokular gelse orada petrolün izi var. Önce bir şaibeydi, şimdi artık gerçek. Özellikle İskenderun Kıbrıs hattında zengin petrol kaynaklarından söz ediliyor. Batılı güçler bir yüzyıldır Kıbrıs konusunda ısrarlı. Malum yarım asır önce İngiliz Başbakanı Churchill bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir diyordu. ABD Başkanı Roosevelt Kıbrıs'ın geleceği için hedefi şöyle belirliyor. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır. Bu petrol kaynaklarını koruyabilmek için gereklidir. Üslerden hiç bahsedilmez. Profesör Atanın adanın en az konuşulan bazı özelliklerini hatırlatıyor. Kıbrıs'ın üzerinde iki tane üs var. Akrotiti üssü ve Dikel üssü. Dikel üssünü ve Akrotiti üssünü Amerikan Silahlı Kuvvetleri de kullanıyor. Akrotiti de nükleer başlıkların saklandığı, korunduğu yerlerden söz ediliyor. Batı'nın en güvenli üsleri Kıbrıs'ta. İngiltere ve Amerika adadaydı. Peki ya Avrupa Birliği'nin çekirdek ülkeleri? Fransa geçen yıl harekete geçmişti. Ataanın devam ediyor. Geçen sene biliyorsun Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Fransızlarla bir anlaşma yaptı. Ve Baft'taki Andreas Papandreou havaalanı Fransızların emrine açıldı. Buna karşın Fransızlar Rum Milli Muhafız Ordusu'na eğitim ile birlikte yedek parça verecek. Rum Milli Muhafız Ordusu'nu Fransız silahlarıyla donatacaktı. Şimdi bu anlaşma yürürlükte. Adanın çevresindeki trafik gittikçe hızlanıyor. Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin kendi toprağı saydığı Kıbrıs'ta Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yapıyor. Lübnan, Suriye ve Mısır'daki yönetimlerle pazarlıklara oturuyor. Garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan'dan tutun da Amerika'ya, Çin'e kadar Yeşilada tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Rum kesimi memnun. O adanın tek sahibi olarak tanınıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti adına istediğini yapıyor. KKTC karasularını da kendi denizi olarak görüyor. Adanın çevresini 12 bölgeye ayırıyor. Bu bölgeleri ayrı ayrı ihalelerle petrol aramaya açacağını ilan ediyor. Lübnan'da yapılan 17 Ocak 2007 tarihli petrol arama anlaşmasıyla fiili durum yaratıyor. Aynı denenmiş metodu yıllardır uyguluyor. Türkiye doğudan ve güneyden fiili durumla çevreleniyor. Petrol mü? Ne petrolü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ada bütünleşmeli kaynaklarda hakkımız var diyor. Kabul salonunda bir yıl öncesine göre oldukça zayıflamış, kararlı havasını kaybetmiş, kafası karışık bir Talat'la karşılaştı. Bakın Kıbrıs'ın bütün doğal kaynaklarında Kıbrıs'ı Türklerin de hakkı var diye söze başladı. Kıbrıs'ı Türkler Kıbrıs'ın birleşmesi için oy verdiler. Birleşmesi yönünde politika güttüler ve o günden bugüne yani referandumdan bugüne birleşme yolunda hareket ediyorlar. Herkes biliyor. Bizim vizyonumuz adayı bütünleştirmektir. O zaman petrol hakları da olmak üzere adanın bütününde haklarımız vardır. Biz diyoruz ki Kıbrıs Rum tarafı adanın bütününü temsil etmeye yetkili değildir. AB'ye girişte yaptığı gibi tek taraflı olarak Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını kullanmak için anlaşma imzalayamaz. Ama imzalıyor diyorum. İmzalıyor biz tanımıyoruz diye cevaplıyor. Adayı çevreleyen petrol konusu 2000'li yıllarda gündeme oturmuştu. 2003 yılında Mısır ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında Akdeniz'de petrol aramak için deniz yataklarının paylaşımı konusunda bir anlaşma imzalandı. Türkiye anlaşmayı protesto ederek Mısır'a nota verdi. Yeni bir kıta sahanlığı krizi. Ama İslam Kalkınma Örgütü'nün en önemli üyelerinden biri olan Mısır, Kıbrıs Rum kesimiyle işbirliğini sürdürdü ve araştırmalara devam etti. 2007'de adanın güneyindeki petrol sahaları ihaleye açıldı. Cumhurbaşkanı Talat, diyalog eksikliğinden şikayetçiydi. Güney kısımda olan petrol sahaları ihaleye açıldı. Kıbrıs Rum tarafının iddiası adanın her tarafındaki doğal kaynakların yetkisinin kendisinde olduğudur ki biz buna karşı çıkıyoruz. Bize gelin bunları bölüşelim deseler ya da bizimle diyaloğa girseler o zaman bu işe çözüm bulunabilir. Şimdi yeni bir kıta sahanlığı krizi mi bekliyor bizi diye soruyorum. Olabilir ama unutmayın. Kıbrıs Rum tarafı Yunanistan kadar güçlü bir bölge değil. Her ne kadar AB üyesi olsa bile AB bu konuda desteğini açıkça sergilemedi. Avrupa haklıyı haksızı ayırt edip dursun, Rum basını ünlü suçlama politikasını başlatmıştı bile. Yunan gazetelerinde Türkiye petrol krizi yarattı manşeti vardı. Politis gazetesi haberi Türkiye petrol cephesi açıyor manşetiyle duyurmuş ve Ankara kriz hazırlıyor başlığını atmıştı. Alitia gazetesi ise Ankara'nın sadece Kıbrıs'ın kuzeyindeki hakları ile yetinmeyeceğini, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki bölgede de hak iddia edeceğini yazıyordu. Metot aynıydı. Kendi yaptığını karşı tarafın üzerine at, o savunmaya geçtiğinde sen işine bak. Ada pazarlanıyor. Kıbrıs Rum yönetimi tüm bu yaygara arasında Norveçli bir şirkette petrol arama çıkarma konusundaki görüşmeye başladı. Şirket, Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin izniyle petrol arama ve çıkarma yetkisi alan şirketlerden biriydi ve ilk aşamada Kıbrıs açıklarında 8 milyon varil petrol tespit etmişti. Rumlar dünya petrol devlerini adaya davet ediyordu. Profesör Ataanun, Rumların Mısır'la yaptığı ekonomik bölge anlaşmasında adaya İngiltere Shell şirketini, Amerika'nın Exxon'unu, Rus şirketlerini, Hint şirketlerini, Çin şirketlerini davet ettiklerini söylüyordu. Adayı ihaleye açıyorlar. %75 pay teklif ediyorlar. Yani petrol çıkarıldığı zaman bu şirketler %75 alacak. %25'i Rumlara kalacak. Kıbrıs Rum yönetimi petrol konusunda 10 yıldır ciddi araştırmalar yapıyordu. Hükümet yetkilileri daha 2001'de İsrail, Suriye, Mısır, Kıbrıs arasında bulunan geniş petrol havzalarından söz etmişti. Atanın açıklıyordu. Şimdi haritayı gözünüzün önüne getirin. Rodos ile Kıbrıs arasını. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bir egemenlik anlaşması ekonomik işbirliği yapıyor. O denizi paylaşıyorlar. Antalya Körfezi'nin güneyi de Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla paylaşılıyor. Haritanın doğusuna gelince orada da Rum tarafı ile Lübnan anlaşıyor. O bölgeyi kendi egemenlikleri altına alıyorlar. Üstüne üstlük Rumlar adanın tüm AB toprağı olduğu için Kıbrıs ile Türkiye arasında kalan suların da yarısı bizim egemenliğimizdedir diyorlar. Yeni bir kıta sahanlığı sorunuyla karşı karşıyayız diyordum. Bu sadece karasularıyla da kısıtlı kalmayacak, yakında hava sahasını da kapsayacak. Kıta sahanlığı ve Truman. Kıta sahanlığı kavramı ilk kez ortaya Amerikan Başkanı Truman tarafından atılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasıydı. Amerika petrol coğrafyasını karadan ve denizden kuşatma planları yapıyordu. Amerika'nın can damarı olan Teksas petrollerinin deniz altına uzandığı o tarihlerde anlaşılmıştı. Ardından Orta Doğu petrollerinin uzantısının Akdeniz olduğu keşfedildi. Dünya uluslararası anlaşmalarla biçimlendirilmekteydi. Cenevre Konvansiyonu'na göre 1958 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı hakkı olduğu kabul edilmişti. Ataanın Antalya Körfezi'ni hayal edin diyordu. Doğu burnu yani Gazi Paşa'nın olduğu yerden Batı burnuna kadar sol taraftaki kaşa kadar bir doğru çizgi çekin. Antalya Körfezi'nin tam iki ucundan. Oradan aşağı Mısır'a doğru 200 mil inen bölge Türkiye'nin kıta sahanlığıdır ve 1958'de bu deklare edilmiştir. Tam o yıllarda İngiltere Başbakanı Anthony Eden petrol için Kıbrıs lazım diyordu. İngiltere ve Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını koruyabilmesi için Kıbrıs'a ihtiyacı vardır. Tam ifade buydu. İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürgelerinden çekilmek zorunda kalan İngiltere'nin durumu Kıbrıs'ta da pek parlak değildi. Adayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ada halkını etnik ayrıma dayalı olarak bölerek kontrol altında tutabilirdi. Kısa süre içinde yüzyıllardır bir arada yaşayan halklar uzlaşması olanaksız düşmanlar haline geldi. Türkiye'de Taksim düşüncesi oluşurken Yunanistan'da Enosis düşüncesi pekişti. Uluslararası anlaşmalar imzalandı, çözümler üzerinde tartışıldı. Sonunda İngiltere üstlerini garantiye aldı, kenara çekildi. 1960'ta aynı bugün istendiği şekliyle bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Sadece 3 yıl sonra kan gövdeyi götürecekti. İngiliz politikaları. İngiliz tarihçi David Phillips, İngiltere'nin Kıbrıs politikasını şöyle özetlemişti. Kıbrıs, İngiliz Milletler Topluluğu adını alan bir imparatorluğun tarihinin en yüz kızartıcı sayfalarından biridir. İngiltere adadaki kıyımı uzun yıllar seyretmişti. Sonunda 20 Temmuz 1974'te Türk ordusu soykırımı durdurabilmek için adaya çıkarma yaptı. Ardından bitmez tükenmez görüşmeler başladı. Rumlar İngilizlerin danışmanlığında yeni bir Filistin yaratmayı hedefliyorlardı. Türkler adanın değişik yerlerinde kantonlarda yaşamalıydı. Türkler federasyon önerdi. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu ve aynı yıl iki taraf arasında nüfus değişimi yapıldı. Rumlar önceleri federasyon fikrini kabul eder gibi göründüler ama hedefleri Enosis'ti. 4 yıllık bir görüşme süreci sonunda fikir değiştirdiler. Federasyonu kabul edemezlerdi. Türkler için tek çıkar yol kalmıştı. Bağımsızlığın ilanı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu. Rumlar uzlaşmaz tutumlarını arkalarını Yunanistan ve diğer Batı ülkelerine dayanarak yıllarca sürdürdüler. Sonra tarihsel rüyaları Enosis'i gerçekleştirmek için yeni ve kendi açılarından çok akılcı bir yol buldular. Amaçlarına Avrupa Birliği kanalıyla ulaşacaklardı. Kıbrıs artık AB toprağı. Şartlar olgunlaşınca oldu bittiyle Kıbrıs'ın yarısı Avrupa Birliği'ne alınacak, sorunlu bölgelerin birliğe alınamayacağı şartı derhal unutulacaktı. İşte 2007 Rum yönetimi adanın tek sahibiymiş gibi tek başına ada adına kararlar alıyor. Atakan'ın 2004'teki AB 10. protokolünü hatırlatıyor. 10. protokol diyor ki, Kuzey bölgesi dahil bütün Kıbrıs AB'nin toprağıdır. Fakat şu anda Kuzey bölgesinde Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığı geçmemektedir. Protokolde KKTC toprakları şöyle tanımlanıyor. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığının olmadığı kuzey bölgeleri. İşte Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımı. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranı olmadığı kuzey bölge. Şimdi Kıbrıs Rum yönetimi adanın tüm sularında hak iddia ediyor. Arkasında Avrupa, Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. Rauf Denktaş'ın çözümü ise şuydu. Rum eğer ihaleler neticesiyle bir şeyler yapmayı amaçlamışsa, Türkiye'nin derhal bizim sularımızda araştırmaya başlaması lazımdır. En önemlisi KKTC'nin derhal Türkiye ile aramızda deniz için anlaşmaya oturması lazımdır. Başka çaresi yoktur.